Sayfa 131. 23. Ertesi günü öğleden 4 saat önce Nebile Hanım şoför Raif'in otomobilinde Seher'le yan yana ve kucağında 4 yaşındaki oğlu Vefa Hilmi Karşıyaka'ya Menekşe Sokağı'na doğru tam yolla koşuyorlardı. Karamsar kadın ne olursa birlikte olmak için yavrusunu da almıştı. Bu davada çocuğun da büyük bir yakınma payı vardı. Henüz hakkını savunmada kullanılacak cerzebeli dili yoktu. Fakat bakışlarının başa kalkmalarında, saf ve melekçe hüzünler saçan tutumunda tanırsal bir anlam derinliği vardı. Bu tutumun etkisine davayı kendisinden ve annesinden yana kazandıracak hiçbir usta vekil erişemezdi. Otomobil, Tepebaşı Caddesi hizalarında dar bir sokağa saptı. Tenhaca bir yerde durdu. Arkadan gelen başka bir otomobil de pek az bir arayla durmuştu. Bu ikinci arabadan bir yaşlı, öbürü genç iki kadınla üstü başı yepyeni bir delikanlı indi. Kasım Necati koyu lacivert kostümü, astragan siyah kalpağı, ortasında incili bir ok saplı atlas boyun bağı, ceketinin yaka iliğinde bir beyaz gülüyle kendi zevkine göre pek şıktı. Çektiği yıpratıcı, öldürücü acısıyla kansızlıktan yüzü solmuş, kaşları kirpikleri gençliğin daha belirgin bir tatlılığıyla ortaya çıkmış, boyu bosu narinleşmiş, bütün örgenlerine çekici bir incelik gelmiş, o halk çocuğu hemen soylu bir güzellik, bir sevimlilik kazanmış. Gözlerinin üzgün süzüklüğünde öyle sıcak bir anlatış gücü var ki gönülleri okumaya alışık olanlara. İşte bakınız ben seviyorum, ben bitiyorum, ben ölüyorum diyor. Sanırsınız ki kantar katibi o yeni kostümü, göğsündeki oku, yakasındaki gülüyle o gece güvey girmeye gidiyor. Önde Necati, arkada iki kadın, birinci otomobilin önüne geldiler. Seher hemen arabadan indi. Bu giyimli, sevimli delikanlıyı eliyle Nebile Hanım'a göstererek, "Hanımefendi, hakkınızdaki saygısını anlattığım Kasım Necati Bey'i takdime elbette müsaade buyurursunuz." Nebile Hanım bütün dikkatiyle delikanlıyı baştan tırnağa süzerek, "Estağfurullah." Bu takdim sırasında Kasım Necati yerlere kadar eğilerek, "Hanımefendimiz ayak tozuyum. Bu kulunuzun davetini kabul etmekteki büyük lütfunuza karşı teşekküre kalkışmak haddimi bilmemezlik olur. Çünkü bu ödenemez bir büyük iyiliktir." Seher indikten sonra gelen iki kadın arabaya bindiler. Yaşlısı Nebile Hanım'ın yanına, genci karşısına oturdu. Necati bir daha eğildi. Yaşlı hanımı Nebile'yi göstererek, "Lebip Paşa Hazretlerinin sayın eşi ve Lemiye Hanım'ın anneleri Tahire Hanımefendi'yi takdim ederim. Bu büyük felaketin onarılması için bugün alın yazılarınız her ikinizi heyecanlı bir sınavda birleştirdi. Biriniz kocanızı, biriniz kızınızı kurtaracak. Bizden bütün ruhumuzla yardım, Tanrı'dan başarı lütfu." Tahire Hanım hıçkırıklar içinde, "Kızımın kurtulmasına söz vererek beni çağırdınız. Gözüm hiçbir şey görmedi. Çağrınıza hemen koştum. Geldiğimden paşanın hiç mi hiç haberi yoktur. Fakat oğlum, canımızı, namusumuzu senin mert ellerine emanet ediyoruz. Hiçbir gürültü çıkmadan, hiçbir silah patlamadan, anlıyor musunuz yavrum? Hiçbir damla kan dökülmeden kızımı bana teslim ediniz. Alıp evime götüreyim. Senin bu büyük iyiliğine, mertliğine, yiğitliğine karşı elimden gelen analığı, fedakarlığı yapmaktan geri durmam. Madem ki kızımı sönmez bir aşkla seviyormuşsun, Lemiye'nin bu bağışlanamaz, bu büyük günahına acıyan gözlerle bakarak onu kabul etmekle alçak gönüllülük gösterirsen şimdiden kendini damat bil." Necati iç üzgünlüğünü gelecek günlerdeki kaynanasına göstermemek için başını çevirdi. Göz pınarlarından kanayan iki iri damla çenesinden atlas boyun bağına yuvarlandı. Sevinçle karışık bir üzgünlükle, "Canımı kızınız Lemiye'nin uğruna adadım. Ben sağken ona kimse gül ile dokunamaz. Behçet Bey'in de kılına hata gelmeyeceğine söz veriyorum. İyice inanınız, ne silah patlayacak, ne kama parıldayacak, ne bir damla kan akacak. İşte siz Lemia'nın annesi, işte hanımefendi, Behçet Bey'in eşi. İşte kucağında bir küçük melek. Siz bu yoldan azmışlara doğru yolu göstererek uzlaşmayla bu ağır aile sorununu çözeceksiniz. Biz yalnız dışarıda kapı önünde bekleyeceğiz. Zavallı annenin gözyaşları Nebile Hanım'da da etkisini gösterdi. Ne tuhaf talih. O da kendisine rakip olan kızın annesiyle birlikte ağlıyordu. Üzüntüsünün şiddetinden soluk benzine şimdi biraz pembelik gelen Necati, Nebile Hanım'a dönerek otomobildeki genç kadını işaretle, "Efendim, sizi eşinizle rakibiniz kızın bulundukları odaya kadar götürmeye öncülük edecek Fehime Hanım işte budur. İçtenliğime güvenmenizi bir daha dilemekten başka artık bir diyeceğim kalmadı. Ulu Tanrı doğruların yardımcısıdır. Öz sözüne gönül bağlayalım. Müsaadenizle efendim." Necati şoföre yürü işaretini verdi. Kendi de gitti arkadaki otomobilde bulunan keresteci Faik'in yanına bindi. Birbirini izleyerek iki araba Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne geçti. Karşı sokaklardan birine saptı. Otomobilde yan yana oturan gözleri yaşlı hanımefendilerin birbirine karşı olan durumları yürekler acısı denecek kadar tuhaftı. Birinin kızı ötekinin kocasını ayartmış. Öbürünün kocası birikinin kızını baştan çıkarmış. Kim kimden utanacak, af dileyecek, hangisi hangisine karşı öfkesini, tiksintisini dökecekti? Fakat onlar birbirini gücendirmekten çekinir birer nezaketle bakışıyorlar, zaten tersine dönen talihlerini büsbütün aleyhlerine kışkırtmaktan titrer gibi konuşmaktan korkar görünüyorlardı. Bu iki kadının ürpertiler içine gömülü suskunluklarını çocuğun masum berrak sesi bozdu. Yavrucak soruyordu. "Anne, bey babama gidiyoruz," dedin de, "bey babam nerede?" Nebile Hanım ezile büzüle, "Misafirlikte." "O misafirliğe giderken niçin bizi birlikte götürmedi? Hem sen beni aldattın. Beyoğlu'ndan oyuncak alacağım dedin. Şimdi ben bey babana söylerim. O alır. Çünkü o beni senden çok sever. Geçen gün kulağıma..." "Sen bu Nebile Hanım anneni sevmiyorsan sana başka bir cici anne alayım," dedi. "Fakat ben ağladım. Ben Nebile Hanım anneciğimi severim. Başka anne istemem," dedim. Masumcuk mini mini kollarıyla annesine sarıldı. Başını onun şefkatli koynuna sokmaya uğraşıyordu. Kim bilir sezinlediği hangi bilinmez tehlikelere karşı annesine sığınmak istiyordu. Onun şimdi çarpan küçük yüreği, "Annenin göğsüne gömül, öp onu, sev onu," diyordu. İki kadın gözyaşlarını birbirine göstermemek için yüzlerini arabanın aykırı yöndeki pencerelerine döndüler. Onların böyle üzüntüleri gözlerinden sızarken otomobil gittikçe daralıp loşlaşan sıkıntılı dik bir yokuşun başında durdu. Kasım Necati geldi. Derin saygılarla arabanın kapısını açarak, "Buyurunuz efendim," dedi. Hanımlar indiler. Necati Vefa Hilmi'yi kucağına almak istedi. Çocuk yadırgayarak gitmedi. Gittikçe kararan bir kuyuya iner gibi gözlerine pek uğursuz görünen bu yoldan aşağı yürüdüler. Önlerine düşen bu kıvırcık kalpaklı delikanlı, bu Kasım Necati kimdi? Bu ikiz at hanımlara hiçbir açık kimlik söylemiyordu. Bu kimliği ne yapacağı karanlık, üzgün, umutsuz gencin ağzından çıkan söz verişler, güvenceler doğru muydu? Yoksa Nebile Hanım, aşk rakipliği yüzünden kocasına karşı uyanmış bir garaz uğruna kurban edilmeye mi götürülüyordu? Yoksa Tahir Hanım, kızının dönekliğini kendi hayatıyla ödemeye mi itiliyordu? Hemen 40-50 adım aşağıda yüksek bir kapının önünde durdular. Keresteci Faik kapının ziline dokundu. 5-6 saniye sonra kanat açıldı. Birkaç gün önceki şişman kadın göründü. Faik'le Fehime'yi tanıdı. Madame Toma'dan boşalacak daireyi tutmaya gelen bu karı, kocayı da metresle amanı güler yüzle karşıladı. Bu çiftin arkasından söküğün eden Necati'yi iki kadınla çocuğu görünce biraz şaşırdı. Ne var ki hanımların hallerinden kuşkulanacak bir şey seçemedi. Soylulukları yüzlerinden akıyordu. Ağır takımdan oldukları besbelliydi. merdivenlere sıralandılar. Üst kata Madame Thomas'ın dairesine çıkmazdan önce Feyyaz Bey'in ve eşi Perinaz Hanım'ın dairesine uğramak için zili çaldılar. Yaşlı Rus karısı kapıyı açtı. Fehime hemen sordu. Perinaz Hanım burada mı? Karı biraz ürkeklik ve pek az Türkçesi ile cevap verdi. Burada. Beyefendi? Beyefendi de içeride. Fehime öne düştü. Tahire ve Nebile hanımları çağırarak uzun sofadan öteye yürürlerken Rus karısı efendilerinin o anda misafir kabulüne müsaadeleri olmadığını telaşla anlatmaya ve ilerlemelerine engel olmaya kalkıştı. O saniyede yaşlı Rus'un beynine sivri bir kama ucuyla bir tabanca namlusu uzandı. İri iki delikanlının ellerinde kıvrılan bu korkunç silahların parıltıları koca karıyı manyetizmaladı. Çene atar gibi hık dedi. Gözleri ağzı açıldı. Bütün kıpırdanışları ve sesi birden kesildi. Kagir yapıyı itip de daha öteye kaçmak ister gibi duvara yapıştı. Bereket versin ki önde giden kadınlar bu sıkça silah çekişin, bu ani korkutmanın farkına varamadılar. Delikanlıların da hizmetçi karıyı korkuyla kıpırdanamaz bir duruma getirmekten başka kötü bir niyetleri yoktu. Uysal yavaş davranırlarsa planlarında başarıya ulaşabilmeleri umudu pek cılız olurdu. Hiç çıt çıkmadı. İçerideki iki sevdalı yürekleri karşı karşıya sevgi ateşiyle çarpıyordu. Böyle bir anda bütün gözlerden uzak odalarında birdenbire baskına uğrayacakları akıllarından geçmezdi. Onun için büsbütün gafil aldırışsız serbest konuşuyorlar, şakalaşıyorlar, fıkır fıkır gülüşüyorlardı. Aralarında gizli kalması gereken bazı açık saçık sözler kapıdan dışarıya taşınıyordu. Anası kızının sesini, kadın da kocasınınkini tanıdı. Lemiye bu yabancı erkekle ne kadar yüz göz olmuştu. Behçet bu nikahsız kadına ne diller döküyor, ne derin sevgilerden, ateşlerden, bağlılıklardan söz ediyor. Bunların sarsılmaz olduklarını inandırmaya uğraşıyorlardı. Bir aile kızının ağzına yaraşmayan bu hoppadan hoppa çırılçıplak sözleri söyleyen Tahire Hanım'ın kızı Lemiye miydi? Aile kutsallığını çiğneyerek böyle başıboş ilişkileri kutsal sayan bu ağız, Nebile Hanım'ın kocası Behçet Hilmi Bey'in miydi? Kapı arkasındaki bu iki kadına insanlıktan bulantı geldi. Tiksintiden başları dönüyordu. Öyle bir kızın anası olduğu için Nebile Hanım, Lebi Paşa'nın hanımına ve öyle bir herifin karısı bulunduğundan dolayı, Tahire Hanım, Behçet Hilmi'nin karısına acıyarak iğrenir gibi birer süzgün tavırla bakışmaya başladılar. Aralarındaki çocuk Vefa Hilmi, ortada dönen bir dram olduğunu mini mini aklıyla sezinleyerek, kah annesinin baygınlıklar geçiren yüzüne bakıyor, kah içeriden gelen ve babasının sesine benzeyen lakırtıları dinliyor, anasının eteklerine sarılarak susuyor, korkuyor, titriyordu. Ah aman yarabbi, neredeydiler? Burası bir ev miydi? Otel mi? Yoksa adı namuslu ağızlara yaraşmayan genel bir yer mi? Orada geçirdikleri her dakikayla insanlıklarından, onurlarından, terbiye ve utanma duygularından birer parça yitiriyorlar gibiydi. 24. Kasım Necati, hayatlarının bu önemli dramını oynamak için kuliste bekleyen hanımların yanlarına sokunarak en yavaş sesiyle ''Niçin bekliyorsunuz efendim? İçeri buyurunuz.'' Onları kuşkulandırmadan birdenbire girmeniz büyük bir etki yapar. Nebile Hanım, gireceğim fakat aralarında bir bahis geçiyor. Merakla onun sonucunu bekliyorum. Behçet Hilmi Bey'in eşi, kulağını daha çok kapıya yapıştırmaktayken, Tahire Hanım gözlerini sile sile, ben giremem, ben giremem, şimdiden fena oldum. Kızımın yüzünü görür görmez büsbütün biteceğim, bayılıp kalacağım. İçerideki iki coşkun sevdalı, evreni, insanlığı ve kanunları eleştirme alanına çekerek alayla yargılıyorlar ve galiba her şeyin asılıp yok edilmesine hazırlanıyorlardı. Lemiye'nin ince sesi, insanları bazı yüce isteklere hizmet ettirmek ya da itaat altında tutmak hilesiyle birçok komedyalar oynanmaktadır. Uydurulan sayısız erdemler, sahte büyüklükler, yüce yetenekler, ve bunlar gibi birçok kof sözcükler vardır. Bu komedyaların yaratıcıları, uydurdukları ahlak kurallarının hemen hiçbir sözcüğünü kendi nefislerine uygulamazlar. Lakin saf, budala, geri kafalı, halkı aldatmak için uygular görünürler. Örneğin namus sözcüğü de yer yuvarlağı kadar şişirilmiş bu incir çekirdeklerinden biridir. Bu içi boş koskocaman heybetli yuvarlağa korkunç anlamlar yüklenmek isteniyor. Bunların şimdiye değin insanlar arasında sebep oldukları faciaları düşününüz. İnsanlığın kavrayış gökleri bulut gibi örten bu korkunç sabun köpüğü damlası yüzünden ne canlara kıyılmış, ne kanlar dökülmüş, ne yuvalar sönmüş. Bugün de sönüyor. Daha kim bilir ne kadar yıllar sönecek. Ve bu anlamsız sözcüğün kavramı daha ne kadar insan öldürecek. İşte bu sözcük gücünü anlamsızlığından alıyor. Çünkü anlamlı sözcüklerin insanlar üzerinde çekici güçleri yoktur. Çünkü kavranması, zihnin biraz yorucu çalışmasını isteyen sözcükler halka bir şey anlatmaz. Soğuk gelir. Çünkü insanoğullarının çoğunluğu kavramak istemez. Ve bugün de direnerek istemiyor. En büyük filozoflar bile az da olsa bu halk hastalığına yakalanmışlardır. Zarar getirir diye doğruyu söyleyemezler. Şimdiye değin insanlıktan gizlenmiş olan şeyleri bugün de saklamak istiyorlar. Çürük temeller üzerine sağlam ahlak anıtları kurulamaz. Çöker, çöker, çöker. Birkaç yılda bir felsefe ilkeleri sapır sapır dökülüyor. Hani ya bugün Auguste Comte'un pozitivizminden niye yararlanılmıyor? Herbert Spencer'ın evrim kanunlarından niye yüz çevriliyor? Daha dün felsefe kürsüsündeki gür ve coşkun anlatışı, tatlı tatlı dinlenen Bergson'un ruh hakkında yayıp verdiği bilgilere bugün neden dudak bükülüyor? Ruhu bir kuş gibi gökten vurdular. Teşrih masasına yatırdılar. Kanılarım şudur ki, bu kutlu şey onların neşterleri altından yine uçup kaçacak. Ve neşterleyerek yaranlar, ondan parmaklarının uçlarına bulaşmış hiçbir iz bulamayacaklardır. Onun zamanını ve yerini, bağlı bulunduğu kanunları kimse keşfedemedi. En son gülünç bir fen olayı da Edison'un bu kuşu öttürmek istemesidir. Öttürmek istedi. Lakin o, Anka, gizlendiği belirsizlik evreninden Amerikalı türetkenin bu saflığına kahkahalar koparıyor. Ah ne büyük yazık ki bu ünlü bilgin put gibi sağarmış. Ruhu yersizlik evrenine bırakalım da namusa gelelim. Herkes bu sözcüğün koruyucu gölgesine sığınmakla öbür insanlardan saygı ve değer görebileceği için bunu savunmada ateş kesilir. Hatta kimi kez en namussuzlar bile. Bu kutsal akçe en çok iki yerde geçerlidir. Ticarette, aile arasında. Ticaretteki etkisini anlamak için yığdığı büyük servetin karşısına geçip sigarasını tüttürerek keyif çatan Mutlu'ya sorunuz ki o paraları toplarken namusu kaç defa vicdanından yumruklarla dışarı kovmuştur. Bu yığını namusuyla hoş geçinerek yapmayı başardığını iddia ederse gülünüz. Onun bütün hilesi namusuyla ilgisini kestiği anları herkese karşı saklayabilmekteki başarısındandır. 100.000 kişinin midelerine girecek lokantalardan bir kişi hesabına bu koca zenginlik birikmiştir. Bunun böyle oluşunu kanunlar korudukça dünya yüzünde gerçek barış, güzel geçinme ve rahat beklemek boşunadır. Aileler arasındaki anlamına gelince namus kıskançlıkla karıştırılır. Örneğin bir koca karısının kendisini aldatmasına karşı öç almakta gösterdiği kanlı şiddetteki vahşiliği bu sözcükle örter. Çok kimseler çıkarları için namusun yolundan gizlice sapmakta bir sakınca görmezler. Fakat aynı sapma başkalarında gözlerine çarpınca ifrit kesilirler. Kendileri için ara sıra hoş göründükleri bir işin başkalarından çıkışına katlanamazlar. Ah ah! Bugün namus sözü pek gülünç bir duruma düşen kör, topal, budala bir bekçiye benziyor. Çokları bu sakat, bu kötürüm gözeticinin sınırından öteye yasak bölgeye geçerken, bekçi baba diyorlar, sen bir bakar körsün, Bu sınırda boşuna bekliyorsun. Çünkü şimdiye değin birçoklarının önünden geçip gitmelerine engel olamadın. Bununla birlikte başını öteye çevir. Birbirimizi görmemiş, tanımamış olalım. Sana görünüşte saygı gösterip uyar görünenleri korumak adetindir. İşte paşa babam, beni bu kör bekçinin gözcülüğü altına koymuştu. Zavallı adam sanıyordu ki bu bostan korkuluğundan ben ürkeceğim. Ah zavallı babacığım, hep bu korkuluğun heybetinden çekinerek yaşadı. Ola ola kupkuru bir paşa olabildi. 10 para servet toplayamadı. Eski çağda kollarının sırmalarına bakarak avundu. O şerefle yetindi. Hırsız, namussuz devlet millet haini sözleriyle hakaret ettiği heriflerin kurdukları saray yavrularını görün. Bankaları dolduran liralarının kendilerine kazandırdıkları saygıya, sözü geçerliye tanık olunca bir hayli düşündü. Ve bu kuvvetleri sayesinde kör bekçiyi kendi hizmetlerinde uşak gibi kullanmış olmaları komedyasını uzaktan seyredince biraz şaşaladı. Doğruluk felsefesinin bunaltıcı, ezici darlığı içinde bocalar gibi oldu. Fakat çabuk kendini topladı. Kendi yoksulluğuna şükür ve onların zenginliklerine, varlıklarına lanet etmekle avuntu aradı ve buldu. Beni de kör bekçinin sopası altında bu miskinlik felsefesinin ilkeleriyle bağlayarak yaşatmak istedi. Ben kaçtım, özgürlük göklerime uçtu. Şimdi senin kollarının arasındayım, lakin özgürüm. Gönüllerimizin yaptığı sözlü bir anlaşmadan başka hiçbir ağır bağla birbirlerimize bağlı değiliz. Birbirimizden bıktığımız günü Allah'a ısmarladık der ayrılırız. Arkamızdan ne meşiat kapısının munzırları gelir ne adliyenin cephnameli mübaşirleri. Behçet İlmi derin derin içini çekerek, gel gönlümün kraliçesi, bu güzel söylevinin saçıldığı o zeki ağzını saygıyla, hayranlıkla, taparcasına öpeyim. Çünkü ateşinle yanan ruhum güzelliğin kadar zekandan da sonsuz mutluluk duyuyor ve zevk alıyor. İçeride ses kesildi. Bu öpüş süresi birkaç dakika sürdü. Kapı arkasındaki Nebile Hanım, kıskançlık, iğrenme, yas, öfke gibi çeşitli duyguların birikmesinden yüreğinde kümeleşen kızgınlığın şiddetli etkileriyle titriyor. Tahire Hanım, kızının bu kafirce söylevi nereden öğrendiğine şaşarak ve her kelimesinden sonsuz utançlar duyarak üzülüyor ve durmadan yaş döküyordu. Behçet İlmi inler gibi bir söyleyişle, ''Ah sen serbestsin, fakat ben şeriatın bir güllesiyle karıma ve çocuğuma bağlıyım.'' Müslümanlık en felsefi bir dindir. Almak da hak, boşamak da. Karı kocalar için bir sözle yakın, bir sözle uzak. Atasözünü hak niye ortaya atmış? Hadi karımı boşayayım. Çocuğumun babalığından nasıl çıkabilirim? Lemiye gevrek bir kahkahayla, oğlanın kesinlikle senden olduğuna senedin var mı? Doğuran hiçbir kadından çocuğun babasına ilişkisi hakkında belge istemezler. Hele Nebile için buna hiç lüzum yoktur. Neden? Çünkü ben kendisine kesinlikle inanırım. Ona çirkin, ahmak, sünepe diyebilirsin. İffetsiz diyemezsin. Niçin kuzum, niçin? En ahmak kadın kocasını yılda birkaç kez aldatır. Sen gerçeği din adamlarından daha iyi mi bilirsin? Görmüyor, işitmiyor musun? Mezar başlarında telkini, ölüyü anasının adıyla çağırarak verirler. Baba adı ağzay alınmaz. Bunda pek ince ve büyük bir hikmet var. Doğuran kadın o çocuğun anasıdır. Buna hiç şüphe yok. Lakin baba adını taşıyan kimsenin bu ada hak kazanması çok su götürür bir sorundur. Ne dersen de güzelim. Vefa Hilmi'nin benim oğlum olmadığı yolunda yüreğime bir kuşku getiremezsin. Çocuk benimdir. Buna kesinlikle ve bütün imanımla inanıyorum. Demek karını bu kadar kesinlikle ve hararetle karşımda savunuyorsun. Savunma değil, doğruyu söylüyorum. Yine bir daha söyleyeyim. Ona aptal, çapaçul, kaba, bilgisiz ve daha bu çeşitten ne istersen deyin. Yalnız iffetsiz demeyin. Kapı arkasındaki Nebile Hanım'ın artık sabrı yandı. Bir iffetsizin kendi iffetini yermesine katlanma gücü kalmadı. Çocuğunu elinden tutarak kapıyı itti, içeri girdi. Çarşafının içinde vakarlı, ciddi, üzgün, odanın ortasında durdu. İğrenir gibi bir yüz ekşimesiyle başını dikti. En dokunaklı ve tıntın öten sesiyle, ''Bütün günah ve suçlarına karşılık kocam yalnız bir noktada doğru söylüyor. Ben ahmağım, aptalım, bilgisizim, kabayım. Lakin Tanrı'ya bin şükür fahişe değilim. Nebile Hanım'ın bu acı protestosu odanın dört duvarında inledi. İçeride sahne terimiyle tiyatro darbesi denilen hal oldu. Behçet Hilmi hiç ummadığı bir anda karısını öyle elinde çocuğuyla sapsarı karşısında görünce kurşunla vurulmuş gibi yerinde dondu kaldı. Lemi'ye birkaç adım geri fırladı. Arkadan arkaya giderek köşeye sığındı. Bu gerçek sahnenin oyuncuları şimdi ağızlarıyla değil gözleriyle söyleşiyorlardı. Bütün kızgınlıkları bakışlarında yanıyordu. Tıs! Odanın havasına ağır, tıkayıcı bir sessizlik çöktü. Kabarıp inen göğüslerin hışırtıları, şiddetle çarpan yüreklerin gümbürtüleri işitiliyordu. Zorda alınıp verilen solukların sıkıştırmaları altında kimi terliyor, kimi donuyor, kimi titriyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 141.